Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Pek muhterem Erkam Radyo dinleyicileri. Peygamber Efendimiz'den Hayat Ölçüleri programımızda hayır yollarının sayısızlığını işliyorduk. Peygamber Efendimiz'in bu konudaki müjdelerini okuyorduk. Allah Teala Müslüman'a çok sayıda çok büyük hayır kapıları açmış. Bunları Peygamber Efendimiz bizlere haber veriyor. Ebu'l-Münzir Übey bin Ka'b radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Bir adam vardı ki ben mescide ondan daha uzakta oturan bir başkasını tanımıyorum. Mescide uzakta oturan bir adam vardı. Cemaatle namazı hiç kaçırmazdı. Kendisine bir merkep alsan da hava karanlık ve sıcak olduğunda ona binsen dediler. Veya ben dedim diyor artık. Ravinin şüphesi var burada. O Übey bin Ka'b mı dedi, başkası mı söyledi? Bir burada tereddüt var. Yani şimdi olsa hani bir bisiklet alsan, bir motosiklet alsan, bir araban olsa camiye onunla gelsen diyorlar. Adam şöyle cevap verdi. Evimin mescidin yanı başında olması beni hiç de memnun etmez. Yani evim diyor mescide yakın olmasını istemem. Çünkü ben mescide gidiş ve evime dönüşümün adıma sevap olarak yazılmasını istiyorum. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ona bu söz Efendimiz'e ulaştırılıp biraz bazı ters geliyor belki ya, camiye yakın olmak istemiyor mu acaba bu zat diye. Efendimiz ne buyuruyor? Bunların hepsinin sevabını Allah senin için derleyip topladı buyurdu. Allah Teala bütün adımlarının sevabını sana yazdı. Yine farklı rivayette Efendimiz Allah'tan beklediğin sana verilmiştir buyuruyor. Demek ki insan hangi halde olursa olsun yakın olursa sevinecek. İyi mescide camiye yakınım hemen her fırsatta koşarım istifade ederim. Uzak olursa ne güzel uzakta çok adım atıyorum çok sevap alıyorum diye. Üç günlük dünyada her fırsatı kâra çevirmesini bilecek. Übey bin Ka'b radıyallahu anh, ravimiz kimdir? Ebu'l-Münzir ve Ebu't-Tufeyl künyeleriyle bilinen Übey radıyallahu anh, alim, fakih ve güzel Kur'an okuyan Medineli sahabilerden biridir. Ensardan Übey bin Ka'b radıyallahu anh. Akabe beyatında bulunmuş ve Bedir'den itibaren bütün gazvelere iştirak etmiştir. Zekat amilliği ve vahiy katipliği yapmıştır. Hem resmi görevler almış hem ilmi görevler almış peygamberin vahiy katiplerinde. Hafız olan Übey radıyallahu anh Kur'an'ı bir araya toplayan heyette bulunmuştur. Hazreti Ebubekir zamanında, Hazreti Osman zamanında Kur'an-ı Kerim cem ediliyor. Yani var olan yazılı evraklar cilt haline getiriliyor, tekrar gözden geçiriliyor. Tekrar şahitler huzurunda sağlamlaştırılıyor. Mushaf haline getiriliyor. O heyette bulunmuş Übey bin Ka'b radıyallahu anh. Hazreti Ömer'in danışma meclisi üyelerindendir. Hazreti Ömer işlerini, Hazreti Ebubekir de öyle, halifeler hep öyle. Hazreti Ömer daha çok önem veriyor. Bütün işleri, bütün kararları böyle istişareyle, heyetle birlikte alıyor. Ve alim, akıllı, görüş sahibi kim varsa herkesi meclisinde bulunduğu onlara soruyor. Übey bin Ka'b da onun danışma meclisinin üyelerinden. Hazreti Ömer'in emriyle teravih namazlarını cemaatle kıldırmıştır. Peygamber Efendimiz bir iki gün kendisi kılarken üç gün veya dört gün cemaat arkasından uymuş teravihi Efendimiz'e kılmışlar. Efendimiz bakmış ki cemaat gittikçe çoğalıyor. Bu böyle devam ederse herkes bunu yapamaz. İnsanlara ağır gelir diye çıkmıyor mescide. Diyor ki teravih namazlarını herkes kendi kılsın. Allah Teala gündüzleri oruç tutmayı size farz kıldı. Ben de geceleri ihya etmeyi, namazla ihya etmeyi sünnet kılıyorum diye söylüyor. Ve insanlara Ramazan gecelerine ibadetle geçirmelerini, namazla geçirmelerini sıkıca tembih ediyor. Herkes kendi kılıyor. Hazreti Ömer zamanında artık gittikçe İslam yayılmış, insanlar çoğalmış. Herkes Kur'an-ı Kerim çok iyi bilmiyor tabii ki. Uzun uzun Kur'an-ı Kerim okuyamıyor. Hadi teravih namazı kılacağım diyor. İşte bizim gibi kalkıyor diyelim. Her rekatta kısa bir sure okusa, bir iki ayet okusa yarım saate namaz bitiyor. Halbuki sahabe öyle şey istemiyor. Uzun uzun namaz kılmak istiyor. Ezberinde de başka Kur'an yok. ne yapayım diyor. Diyor ki Kur'an'ı iyi bilen hafızlardan birisi diyor ki ya sen uzun uzun namaz kıldır, biz de arkanda cemaat olalım. Mescitte böyle grup kurup cemaatler oluşmuş. Hafızlar uzun uzun okuyor arkada cemaatte, onları dinleyerek böylece teravih namazları kılıyorlar. Hazreti Ömer buna bir çare bulmak istiyor. İstişareler yapıyor. Düşünüyor, taşınıyor. Bakıyor ki bir de bazı insanlar hep güzel sesli hocalara koşuyor. Bakıyor ya insanlar diyor bu Kur'an-ı Kerim'i musiki aletimi zannediyorlar diyor. Yani Kur'an-ı Kerim'in sesi güzel olanın peşine koşmaktan ziyade hali güzel olan, Kur'an'ı ilmi güzel olan, daha iyi bilen, daha iyi yaşayan insanlara koşmak lazım diye Hazreti Ömer birkaç gün sonra diyor ki Übey bin Kâb sen hafızsın, alimsin, fakihsin, sen imam ol, bütün herkes senin arkanda namaz kılsın. Böylece Hazreti Ömer radıyallahu anh tercihini de göstermiş oluyor. Yani insanlar kimse hızlı imam peşine koşuyor, kimse güzel sesli imam peşine koşuyor. Öyle değil. İstifade edilecek, ilmi çok, ameli çok, ameli güzel, hali güzel imam peşine koşmak gerekir. Takvalı imam peşine koşmak gerekir diye. Übey bin Kâb'ı takvalı olan bu zatı sahabeyi imam tayin ediyor. Teravih namazı da ilk defa Übey bin Kâb ile birlikte kılınmaya başlıyor. Orta boylu, güzel yüzlü ve kırmızı tenli olan Übey radıyallahu anh doğru sözlü, hak yanlısı ve medeni cesaret çok yüksek bir sahabiydi. Mukaddes kitaplara da vakıftı. Übey radıyallahu anh bilhassa kıraat ilminde yegane müracaat kaynağı olmuştur. Tefsir ile ilgili görüşleri bir kitap hacmindedir. Asr-ı saadette fetva verme yetkisine sahip 14 sahabi arasındadır. O Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem pek yakından izlemiş. Bu sebeple de hadis bilgisinde ashabın önde gelenlerinden olmuştur. Fıkıhta, kıraatta, hadiste bak görüyorsunuz her alanda alim, önde giden bir alim. Birçok sahabi onun ilim meclislerine devam etmiştir. Kendisi hadis rivayetinde pek ihtiyatlı olduğundan bize ancak 164 rivayeti intikal etmiştir. İhtiyatlı, son derece az konuşuyor. En iyi bildikleri yani tam olarak bildiği şeyi naklediyor. Tereddüt ettiği şeyde susuyor. Übey bin Kâb radıyallahu anh Hicri 19 veya 22 yılında Medine-i Münevvere'de vefat etmiştir radıyallahu anh. Şimdi hadisimizin açıklamasına gelelim kıymetli dinleyenler. Bir zatın mescide evi uzaktı. Bir merkep alsan dediler. O da dedi ki evimin mescide yakın olmasını istemem. Ben yürüdüm, attım her adımın sevabını umuyorum demişti. Peygamber Efendimiz Allah Teala umduğun şeyleri sana topladı, senin için sevaplarını yazdı buyurmuştu. Mescid-i Nebevi'ye en uzak yerde oturmasına rağmen bütün namazları cemaatle kılan ve mescide yaya gelip giden bu sahabi haklı olarak diğer Müslümanların dikkatini çekmiş ve takdirlerini kazanmıştı. Hadisin bir başka rivayetinden öğrendiğimize göre kendisine bir merkep almasını tavsiye eden Übey bin Kâb'dır. Hadise ravisi rivayet edinim. Burada denildi veya ben dedim şeklindeki tereddüt Übey'den sonraki ravilerden birine aittir. Dedik ya çok iyi bilmeden, kesin bilmeden hadis nakletmiyor diye bakın kendi yaşadığı olayı naklediyorum. Übey bin Kâb radıyallahu anh'ın bu teklifine bırak merkep almayı evimin mescide yakın olmasını bile istemem. Çünkü mescide gelip giderken attığım adımların sevap olarak hesabıma yazılmasını istiyorum şeklinde cevap vermesi gösteriyor ki o sahabi mescide veya yaya gitmenin binekle gitmekten daha faziletli olduğunu biliyordu. Yaya gitmek, adım atmak, binekle gitmekten daha sevap olduğunu biliyordu. Hadisin diğer rivayetlerinden öğrendiğimize göre bu sahabi evimin Muhammed'in evine çadır ipiyle bağlı olmasını bile istemem demiş. Bu söz Übey radıyallahu anh'ın zoruna gitmiş ve hadiseyi Peygamber Efendimiz'e haber vermişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisine neden böyle söyledin sorması üzerine de mescide gidiş ve dönüşte adımlarımın sevabını beklediğim için böyle davrandım demişti sahabi. Yoksa peygambere komşu olmayı istememek gibi bir niyeti olmadığını bildirmişti. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah senin için kendisinden umduğun sevabı yazdırmış, geliş ve dönüşünün sevabını toplamıştır buyurmak suretiyle mescide gidişte olduğu gibi mescitten dönüşte de her adıma sevap verildiğini beyan buyurmuştur. Sadece camiye giderken değil, camiden gelirken attığımız adımlara da sevap veriyor Cenab-ı Hak. Yani evimizde namaz için niyet ettiğimiz andan itibaren namaza durmuş gibi sevabı başlar. İnsanın en kıymetli, en değerli vakti namaz içindeki vaktidir. Yani bu niyet başladığı anda en değerli vakit haline geliyor vakitlerimiz. Kıymeti artıyor. Abdestini alıyor güzelce, mescide yürüyor, namazını kılıyor, geri geliyor. Evine girinceye kadar namazda sayılıyor ve attığı her adımda sevap alıyor. Hadisten öğrendiklerimiz, insan yaptığı işlerden niyetine göre sevap ve ecir alır. Niyet çok önemli. Camilere giderken olduğu gibi camiden dönerken atılacak adımlar için de sevap vardır. Bu da çok büyük bir lütuf. Sahabiler sevap hesabını her şeyin önünde tutarlardı. Sahabiler ahireti gözünün önünde bulundurarak yaşıyorlardı. Ahireti arzuluyorlardı. Dünyaya aldanmamışlardı. Cenab-ı Hak bizleri de onlar gibi inşallah dünyaya aldanmaktan kurtarsın. Ebu Muhammed Abdullah İbni Amr İbni As radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuşlardır. 40 sevap vardır ki bunların en üstünü birisine sağması için ödünç olarak sütlü bir keçi vermektir. Değişik değişik sevaplar var, sevap kapılar var. Bunların en üstünü bir insana, bir aileye sütlü bir hayvan vermek. Bunun sütünü sağıp için diye her gün ondan istifade etsinler. Kim sevabını umarak ve hakkındaki vaatlere inanarak bu 40 hayırdan birini işlerse Allah onu bu sebeple cennete koyar. Hadisi rivayet eden Abdullah bin Amr İbni As kimdir? Babası Amr ile birlikte hicretin 7. senesinde Medine'ye hicret eden Abdullah radıyallahu anh eski kültüre vakıf, yani Yahudi Hristiyan kültürlerine vakıf okur yazar bir sahabiydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den duyduğu hadisleri yazardı. Bu konuda Resul-i Ekrem'den hususi bir izin almıştı. Hadis ilmi tarihi bakımından önemi büyük olan Es-Sahifetü Sadıka onun bizzat Resulullah'tan duyarak yazdığı 1000 kadar hadisten oluşan bir eserdir. Es-Sahifetü Sadıka, doğru sayfa, doğru kitap, defter diye isim vermiş, hadisleri yazmış. İlk hadis eserlerinden birisi bu. Onun çok sevdiği bu eserinde bulunan hadislerden 700 kadarı torunu Amr İbni Şuayb'ın rivayetiyle Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde yer alır. Müsned'in eski baskılarının 2. cilt 158-226. sayfalar arasında bunların 700 tanesini Ahmet bin Hanbel kaydetmiş. Yani Sahifetü Sadıka zamanla yıpranmış, kaybolmuş, bize kadar ulaşmamış ama Allah razı olsun Ahmet bin Hanbel onu kendi büyük eserine kaydederek onu bize nakletmiş. İlim ehlinin böyle güzel sadakayı cariyeleri var. İşte o en büyük sadakayı cariye Ahmet bin Hanbel için, diğer bu konuda hizmet eden alimler için. Abdullah geniş hadis ve fıkıh bilgisi sebebiyle sahabe arasında Abadile diye meşhur olan 4 Abdullah'tan biri olarak tanınır. Abadile, Abdullahlar. Abdullah kelimesini çoğul yapmış Araplar. Abdullah, Abadile. 4 tane Abdullah, meşhur Abdullah sahabi. Bunlardan birisi de Abdullah bin Amr bin As. Aile hayatını ihmal edecek derecede ibadete düşkünlüğü ve çok Kur'an okumasıyla bilinen Abdullah, babasının şikayeti üzerine Peygamber Efendimiz tarafından ikaz edildi. İhtiyarlayıp gözleri de görmez olunca vaktiyle Resulullah'ın gösterdiği kolaylıklar çerçevesinde yaşamaya kabullenmediği için pişman olduğunu itiraf etti. Her gece hatim indiriyor, sabaha kadar namaz kılıyor, her gün oruç tutuyor. Efendimiz böyle yapma diyor. Her gün hatim olmaz. Ayda bir hatim indir, 40 günde bir. Daha fazla yaparım diyor. 20 günde yap, daha fazla 10 gün, bir hafta, bir haftan aşağı yapma diyor. Oruç diyor ki işte ayda 3 gün oruç tut yeter. Daha fazla tutarım. İşte bir gün tut en son efendim, bir gün tut, bir gün tutma diyor. Davut Aleyhisselam, Savun Davut diyen. Gençlik tabii ki. Gençlikte Hazreti Abdullah ısrar ediyor. Ya usta benim gücüm yeter, daha fazla yaparım diye. Ama yaşlanınca diyor ki, zorlanıyor tabii ki. Her gün işte Kur'an'ın 1/7'ini okuyamıyor. Bırakıyor. Ertesi gün peygamberimize söz verdim artık diye telafi ediyor. Falan böyle zayıf günlerinde yapamadığını kuvvetli zamanlarında telafi ediyor. Oruç tutamadığı günleri güçlenince telafi ediyor falan böyle. Keşke diyor Peygamber Efendimizin bana diyor kolaylıklarını gösterdiği kolaylığı kabul etseydim diyor. Efendimiz söylüyor ama diyor ki yaşlanırsın diyor. Böyle her zaman böyle gitmez ama işte gençler bunu yaşamadıkları için anlamıyor. Gençlere diyorsun, anlatıyorsun, yok diyor, olmaz öyle şey. Yaşamadığı için ancak yaşayacak ki anlayabilsin. Abdullah da öyle. Efendimiz yaşayınca, yaşlanınca diyor ki Efendimiz demişti diyor. Ben artırdıkça aleyhime artırılmış diyor. Babası Amr bin As ile birlikte Şam'ın fethinde ve Yermük harbinde bulundu. Şam'ın fethi büyük. Cihatlarda bulunmuş. Onlar da ayrı bir sadaka-i cariye. Ve bu savaşta babasının sancak tarlını yaptı. Çünkü böyle binlerce insanın hidayetine sebep olmak. O günden beri Şam Müslüman diyarı. Orada doğan çocuklar hep Müslüman doğuyor. Müslüman olarak kalıyor. Bunlar hepsi orayı fetheden mücahitlerin sevap hazinesine yazılıyor. Mısır'ın fethi üzerine babasıyla birlikte Mısır'a yerleşip orada yaşadı. Babasının ısrarıyla devrin siyasi olaylarında Muaviye tarafında bulundu. Ancak hiçbir savaşa fiilen katılıp silah kullanmadı. Farklı mizaçtır. Babasının mizacı farklı, oğlunun mizacı farklı. Babası daha çok siyasete meyilli, oğlu da daha çok ibadete ve ilme meyilli. Kısa süre Kufe ve Mısır'da valilik yaptı. Babasından önce Müslüman olan Abdullah 72 yaşındayken Mısır'da vefat etti. Kabri babasının yaptırdığı Amr İbni As Camii'nde olup günümüz Kahire'sinde önemli bir ziyaret yeridir. Kahire demiş demek ki. Allah ondan razı olsun radıyallahu anh. Şimdi hadisimizin açıklamasına başlayalım. 40 sevap vardır ki bunların en üstünü birisine sağması için ödünç olarak sütlü bir keçi vermektir. Kim sevabını umarak ve hakkındaki vaatlere inanarak bu 40 hayırdan birini işlerse Allah onu bu sebeple cennete koyar. Hadisimiz buydu. Erbauna hasleten e'lâhe menîhatul anzi me min âmilin ya'melu bi hasletin minhâ racâe sevâbihâ ve tasdîka mev'ûdihâ illâ edhalehullâhu bihel cenne. Şimdi bu hadisi nasıl açıklamış hocalarımız? Hicreti takip eden günlerde Medineli Müslümanların Mekke'den gelmiş muhacirlere bağ ve bahçelerini, hurmalıklarını açmış olmaları, hadiste işaret edilen yardımlaşmanın en yoğun ve etkili biçimde yaşandığı günler olarak İslam tarihinde müstesna yerini almıştır. Muhacirler gelince Medine'ye, Ensar gelin diyorlar. Her şeyimiz böyle. Evimizin yarısı senin, tarlamın yarısı senin, malımın yarısı senin diye paylaşıyorlar. Hatta daha fazla vermek istiyor da muhacirler almadığı için yarısını. Muhacire diyor ki ya malınız mülkünüz size mübarek olsun diyorlar. Biz istemeyiz. O zaman diyorlar beraber çalışalım. Yani çalıştırmak da istemiyorlar. Yani siz oturun mescitte Efendimiz'in yanında biz çalışırız sizi besleriz diyorlar. Ama onlar diyor ki öyle olmaz deyince o zaman diyorlar ortak beraber çalışalım kazancı bölüşelim diyorlar. Bir müddet böyle gidiyor fetihlerle muhacirlere Allah Teala lütuflarda bulununcaya kadar. Eskiden düğün ve sünnet gibi merasimlerde düğün veya sünnet yapanlara destek olmak maksadıyla emaneten sağmal inek veya koyun verilirdi. Düğün yapacak, yoğurda ihtiyacı var, peynire ihtiyacı var, işte süte ihtiyacı var düğünde bolca. Kendi malı az yetmiyor. İşte öncesinden veriyor komşuları bizim hayvanların sütünde al diye. O şekilde bir düğün hazırlığı yapıyormuş Anadolu'daki insanlar. Anadolu'nun ne güzel adetleri varmış. Bir kısmı duruyor, bir kısmı unutuluyor. Hala güzellikleri de devam ediyor elhamdülillah. Fakir fukaraya da sağıp sütünü içmesi için sağmalı hayvan vermek adettendi. Hakikaten köy yerinde bir sağmalı hayvanı yoksa bir insanın çok fakirdir o yani, zordur. Köy yerinde sağmalı bir hayvan olursa onun sütünü içer, yoğurdunu yer, buzağısı büyür, başka bir hayvan haline gelir, malı artar. yediği içtiğinden sofrasından kalanları hayvanlar yer, karpuz kabuğunu yer, ne bileyim diğer sebzesinden meyvesinden artanını kalanını yer, kuruyan ekmeğini ıslatır, hayvanı yedirir. Yani köyde israf yoktur. Sofra kırıklarını, sofradaki ekmek kırıklarını tavuklara verir, tavuklar yer. Şehirlerde bu tür şeyler olmuyor maalesef. Köylerde böyle israfı olmaz, güzel bir şekilde her şey değerlendirilir. Ama köyde de o fakir insanın yoksa bir hayvanı, yani ne yiyip ne içecek bu insan? Her gün böyle sebzesini, etini, sütünü bulamaz. Dolayısıyla böyle köylerde bakarlar, kimsesi olmayana verirler. Bir hayvan zekatını verir mesela. Alın bu hayvana bakın, sütünü için diye. O onlara yeter, bir aileyi besler bir sağmal hayvan. Hadisimiz, sevabını Allah'tan bekleyerek ve mükafatına inanarak yapanların cennete konulacağı 40 iyilikten en faziletlisinin sağmal bir keçinin ödünç verilmesi olduğunu bildirmekte ve bu tür yardımlaşmayı teşvik etmektedir. Keçi belki daha az yemle doyar, bakımı daha kolaydır. Sütünü de verir. Dolayısıyla kolayca bakılarak ondan istifade edilebilir. Tabii ki bu hayvan bakımına imkan bulunabilen ortamlar için geçerlidir. Şehirlerde olmaz. Hadiste söz konusu olan 40 iyilik tek tek sayılmamıştır. Peygamberimiz saymamış hepsini. Bu konuda bir araştırma yapılarak bu 40 iyiliğin neler olduğunu tespit etmiş olan herhangi bir alim de bilinmemektedir. İşte hadisleri iyi bilen bir alim bunları çıkarabilir Efendimizin farklı teşviklerinden, farklı hadislerinden. Tıpkı imanın şubeler gibi. Hani iman 70 küsur şubedir diyor Efendimiz. İkisini söylüyor. En alasını ve onlardan birisini, küçük görülen birisini söylüyor. Aradakileri yine diğer hadislerden alimlerimiz dolduruyor. Buhari şarihlerinden İbn-i Battal bu 40 iyiliğin tek tek sayılmamış olmasını onlardan başka hayırlara iltifat edilmeyebileceği endişesi noktasından daha isabetli bulmakta ve kendi zamanında bazı alimlerin cennete girmeye sebep olduğu bildirilen bu iyilik ve hasletleri araştırdıklarını söylemekte fakat isim vermemektedir. Yani sayılsa herkes o tarafa teksif olur, diğer şeyler ihmal edilebilir. Ama böyle meçhul bırakılınca yani her iyiliğe yönelir insan. Der ki belki bu iyilik de 40'ın içindedir, belki bu da 70 şubeden biridir. Gerçekten de öyledir. Dolayısıyla her iyilik, insanın önüne çıkan her iyilik fırsat olarak değerlendirilir ve yapılır. Hadis-i şeriften neler öğreniyoruz kıymetli dinleyenler? Allah Teala bizleri iyilik ve hayır işleme mutluluğuna kavuşturmak için bu tür amel çeşitlerini artırmıştır. Bu onun biz kullarına bir ikramı ve ihsanıdır. Elhamdülillah. Allah'a çok hamd ederiz. İki, sevabı Allah'tan beklenen ve inanılarak yerine getirilen iyilik ve hayırlar insana cennet kapılarını açar. Üç, hayır ve iyilik yollarının sayısızlığı bu konudaki en büyük teşvik unsuru oluşturmaktadır. Cenab-ı Hak bu hayır yollarından istifade etmeyi hepimize nasip eylesin inşallah. Çok kolay, insan niyetine koyduktan sonra her adımında, her hareketinde, her anında bu hayırlardan istifade edip ahiret azığını artırabilir kıymetli dinleyenler. Bugünkü programımız da burada sona erdi. Yeni bir programda görüşmek üzere efendim. Allah'a emanet olunuz.